Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 10. Ayrım, 7. Bölüm. Atame, rüşvet yiyen bir politikacının bebek öperken gülümsediği gibi, yozlaşmanın üzerine çekilen parlak cilanın çekici kıldığı bir yerdi. Eve, gözleriyle etrafı şöyle bir taradığı anda, burada olmaktansa akşamını aşağılık bir batakhanede, bayat içki ve daha da bayat ter kokuları içinde geçirmeyi tercih edeceğinden emin olmuştu. Batakhaneler asıllarını gizleme zahmetine girmezlerdi. Buzlu cam ve krom süslemeli döner balkonlar asıl katı iki bölüme ayırıyordu. Böylece daha yüksekçe yerden bakmayı tercih edenler ağır ağır daire çizerek olup biteni izleyebiliyorlardı. Ana bar mızrak gibi beş noktaya doğru uzanmıştı ve her biri müdavimlerle doluydu. Yüksek taburelerde birbirine benzemek için ciddi çaba harcamış abartılı vücut parçaları oturmaktaydı. Mikro etekler giymiş iki kadın, bacaklarını ayırarak ten renginde penis şeklinde taburelere oturmuş, gürültülü kahkahalar atıyordu. Dazlak bir bar müşterisi, ellerini kadınların üzerlerine sıkıca oturan bluzlarının içine sokmuş, bir şeyleri kontrol ediyordu. Hepsi aynayla kaplanmış olan duvarlardan buğulu kırmızı ışıklar yansıyordu. Dans pistinde bulunan bazı masaların etrafı mahremiyet için kapatılmıştı. Diğerleri ise sislendirilmişti. Böylece sevişen çiftlerin siluetleri cama vuruyor ve kalabalığı eğlendiriyordu. Hepsi parlak siyah bir boyayla boyanmış olan masalar küçük karanlık havuzlar gibi görünüyordu. Yükseltilmiş bir platformun üzerindeki grup, haşin ve becerikli bir şekilde rock müzik çalmaktaydı. Eve, yüzleri vahşice boyanmış, göğüsleri dövmeli, gümüş çivilerle bezenmiş, siyah dar, deri pantolonlar giymiş bu adamlar hakkında Mavis'in ne düşüneceğini çok merak etmişti. Arkadaşının bu gruba büyük ihtimalle uyum sağlayacağına karar verdi. "Oturuyor muyuz?" diye fısıldadı Rourke kulağına. "Ya da ortamı mı gözlüyoruz?" Eve, "Yukarı çıkalım." diye karar verdi. "Genel bir bakış için. Nedir bu koku?" Rourke oto merdivenlere Eve'le çıktı. "Kanabis, tütsü ter." Eve kafasını salladı. Bu karışımın altında başka bir şey daha vardı. Metalik bir şey. Kan, taze kan. Rourke da diğer kokuların altında bunu fark etmişti. Bu tür mekanlarda ortamı kızıştırmak için havalandırmalara koyuyorlar bunu. Büyüleyici. İkinci kata çıktılar. Burada masalar ve sandalyeler yerine yer minderleri ve kalın kilimler vardı ve müdavimler istedikleri içkiyi yudumlarken burada yayılıp oturabiliyorlardı. Sinsi sinsi etrafı izleyen bazı tiplerse gösterişli krom parmaklıklara dayanmışlardı. Eve, özel odalara geçmek için partner aranıyorlar diye aklından geçirdi. 10 kadar bu tip oda vardı o katta. Hepsinin ağır siyah kapılarında krom plakalar asılıydı. Odalara Cehennem Azabı, Leviathan, dipnot. Leviathan, İncil'de şeytana hizmet eden bir ejderha olarak geçer. Gibi isimler verilmişti ve Eve'in düşüncesine göre cehennem ve lanetlenme. Eve, bu gibi davetleri baştan çıkarıcı bulan tipleri kolayca hayal edebiliyordu. Gözleri aldığı alkolden parlayan bir adamın partnerinin bacaklarından yukarı doğru ilerlemesini izledi. Adamın eli kızın kasıklarını birazcık kapatabilen eteğinin altında sinsice dolaşırken kız kıkırdadı. Eve, teknik olarak kamuya açık alanda cinsel ilişkide bulunmaktan her ikisini de gözaltına alabilirdi. "Bunu yapmanın bir anlamı var mı?" dedi Rourke. Eve'in düşüncesini okumuştu. Genç adamın sesi ılımlıydı. Şöyle bir bakış atan herkes onun bu ambiyanstan bayılacak derecede sıkıldığını görebilirdi. Ancak saldırmaya ya da savunmaya da hazırdı. Queens'ten azmış bir çifti kodese tıkmak yerine uğraşacağın çok daha ilginç işlerin var senin. Konu tam olarak bu değildi diye düşündü Eve. Adam o sırada mavi kargo pantolonunu açıyordu. Onların Queens'ten olduklarını nereden biliyorsun? Rourke cevap veremeden sapsarı yelemsi saçları havada uçuşan ve çıplak omuzları pırıl pırıl parlayan genç, çekici bir adam meşgul çiftin üzerine eğildi. Her ne demişse kadın kıkırdayarak onu kendine doğru çekip yarım yamalak öptü. "Neden gelmiyorsunuz siz de?" dedi kadın kusursuz bir aksanla. çok hoş bir menatua, üçlü grup yapabilirdik. Fransızca deyimin katledilmesini duyunca kaşları havaya kalkan Eve, adamın kendini kızın kollarından kurtararak çifti ustalıkla birbirinden ayırmasını izledi. Queens, dedi Rourke kendini beğenmişçe. Kesinlikle. Ve adam bu işi bayağı yumuşak halletti. Çift dar bir kapıdan geçirilirken Rourke başını öne eğdi. Özel oda ücretini de hesaplarına ekleyecekler ve hiç kimsenin canı yanmayacak. Bir kadın kahkahası duyuldu ve koruma dışarı çıkıp kapıyı güvenlice kapattı. Bak, herkes mutlu şu anda. Eve, Queens sabaha pek mutlu olmayabilir sanırım. Böyle bir yerde özel bir odanın ücreti bayağı can yakacaktır. Eve kalabalığı taradı. Müşterilerin yaşı çok gençten, bunların çoğunluğunun sahte kimlikle içeri girmiş olduğundan emindi, çok olgunlaşmışa kadar geniş bir yelpaze oluşturuyordu. Ancak giyim, kuşam ve takılarından, yüzlerinin ve vücutlarının güzellik salonlarında edinilmiş renginden, hepsinin kesinlikle üst orta sınıftan oldukları belliydi. Para burada bir sorun teşkil etmiyormuş gibi görünüyor. Ben en az 5 tane çok yüksek paralara çalışan lisanslı eskort belirledim. Ben 10 kadar saymıştım. Eve alnını kırıştırdı. 12'de koruma, hepsinde düşük düzeyli cep ışın tabancası var. Bu rakamda anlaştık. Rourke kolunu Eve'in beline sardı ve trabzanlara doğru yürüdü. Aşağıda dans pisti kalabalıktı. Vücutlar birbirlerine davetkar bir şekilde sürtünüyorlardı. Vahşi kahkahalar aynalı duvarlardan sekip yukarı yansıyordu. Müzik grubu performans halindeydi. İki kadın vokalist deri şeritlerle gümüş zincirlere bağlanmıştı. Müzik gümbürdüyordu. Ağırlıklı olarak davul sesi duyuluyordu. Dansçılar öne doğru yaklaştılar. Linç girişimindeki bir çete kadar hevesliydiler. Bir adamın öne çıkması ve kadınların incecik giysilerini soymayı kabul etmesiyle izleyici katılımı sağlandı. Kadınlar giysilerinin altında çıplaktılar. Üzerlerinde sadece meme uçlarında ve kasıklarının arasında parlayan yıldızlar vardı. Kalabalık bağırışmaya, adeta ulumaya başlamıştı. Adam kadınların vücuduna kıvamlı bir yağ sürerken kadınlar kıvranıp çığlıklar atıyorlar, merhamet dilenerek yalvarıyorlardı. Bu çizgiyi aşmak demek diye mırıldandı Eve. Gösteri sanatı. Rourke adamın iki vokalisti, ucundan düğümlü 9 ip sarkan kadife bir kamçıyla kırbaçlamasını izliyordu. Hala yasalara uygun. Bir yozlaştırma simülasyonu. Gerçeğini uygulama cesareti verir. Eve dişlerini sıkıyordu. Müzik grubu üyelerinden biri ikinci vokalisti hafifçe tokatlamaya başladığında sesleri ateşli bir düet olarak yükseldi. Bu tip kadın istismarının çok ötesinde olduğumuzu zannediyordum. Ama değiliz, hiç olmadık. Beklentileri ne bunların? Büyük heyecan, ucuz ve ciddi anlamda. Rourke eliyle sırtını okşayınca Eve biraz sakinleşti. Bağlı olmayı, taciz edilmenin ne demek olduğunu biliyordu. Bunun sanatsal ya da eğlendirici hiçbir yanı yoktu. Bunu izlememize gerek yok Eve. Onlara bunu yaptıran ne diye merak etti Eve. Bir kadının kendini bu şekilde kullandırmasının sebebi ne? Simülasyon veya gerçek olması fark etmez. Niye adamın yumurtalıklarını boğazına kaçana kadar tekmelemiyor? O sen değilsin de ondan. Rourke Eve'i alnından öptü ve sıkıca tutup döndürerek oradan uzaklaştırdı. Trabzan insan kaynıyordu ve hepsi şovu izleme çabasındaydı. En üst katta hızlıca bir tur attıklarında simsiyah, uzun elbiseli bir kadın onlara doğru süzüldü. Patron katına hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Yetti artık diye düşündü Eve. Cebinden rozetini çıkardı. Burada sattığınız şeylerle ilgilenmiyorum. Güzel yemek ve şarap dedi hostes. Polis kimliği yüzünden sadece bir anlığına tedirgin olmuştu. Her şeyi yasalara uygun bulacaksınız Steven. Eğer kulübün sahibiyle konuşmak isterseniz. Bunu zaten yaptım. Ben Lobar'ı görmek istiyorum. Onu nerede bulurum? O bu katta çalışmıyor. Hostes ağzı sıkılığı ve inceliğiyle en lüks işvereni bile gururlandıracak şekilde Eve'i merdivenlere doğru yönlendirdi. Eğer ana kata giderseniz orada karşılanacaksınız ve size bir masa sunulacak. Ben Lobar'ı bulup size yollayacağım. Güzel, iyi, kadını inceledi. 20'li yaşlarının ortalarında çekici bir kadındı. Neden bu işi yapıyorsun diye sordu. Ekranlarda yüksek, mermer bir tabloya bağlanmış bir kadının çığlık atarak mücadele edişini izlerken. Bu işi nasıl yapabiliyorsun? Hostes Eve'in rozetine bir bakış daha attı. Sonra tatlı tatlı gülümseyerek, "Sen bunu nasıl yapabiliyorsun?" diye karşılık verdi ve gitti. Eve, "Kendim çanak tuttum" diye kabul etti anakata inerlerken. Böyle davranmam saçmaydı. Grup çalmaya devam ediyordu. Müzik daha da ateşliydi şimdi. Fakat asıl gösteri sahnenin arkasındaki büyük izleme ekranında sergileniyordu. Eve bakar bakmaz bunun sebebini anladı. Kulübün canlı seks gösterisi yapma lisansı yoktu fakat bu tip küçük olumsuzluklar videoyla aşılıyordu. Kadın vokalistler hala bağlıydı. Hala hiçbir ritmi kaçırmadan kalplerini sökercesine şarkı söylüyorlardı. Ancak ekrandaydılar aynı zamanda. Yanlarında seyircilerden bir erkek ve üzerinde başındaki yaban domuzu maskesinden başka hiçbir şey olmayan başka bir adamla birlikte. "Domuzlar," diyebildi ancak Eve. Döndü ve kıpkırmızı parlayan bir çift gözle karşılaştı. "Masanız bu tarafta." Vahşi köpeklerin dişleri gibi sivriltilmiş olan kesici dişleri pırıl pırıl parlayan genç bir adam gülümseyerek onlara bakıyordu. Arkasını döndüğünde çıplak sırtından aşağı doğru uzanan simsiyah saçlarının uçlarının alev gibi kırmızı olduğunu gördü. Özel bölümün yuvarlak kapısını açtı, önlerinden içeri girdi. "Lobar benim," tekrar sırıttı. "Sizi bekliyordum." Vampir dişler ve şeytan gözlerinin yapmacıklığı olmasa hoş biri olabilirdi. Eve onun şu haliyle Cadılar Bayramı için giyinmiş erken gelişmiş bir çocuk gibi göründüğünü düşündü. Buraya yasal olarak girebilecek yaştaysa bile kesinlikle daha büyük değildi. Lobar'ın göğsü ince ve tüysüz, kolları bir kızınkiler gibi incecikti. Fakat Eve onun masumiyetini ortadan kaldıran şeyin kırmızı gözleri olmadığını düşündü. Gözlerindeki bakıştı. "Otur Lobar." "Tabii ki." Bir sandalyeye oturdu. "Ben bir içki alacağım, siz ısmarlıyorsunuz," dedi Eve. "Beni çalışma saatlerim içinde istediniz. Bunun karşılığını ödemelisiniz." Elektronik menüden bir şeyler seçti. Büyük ekranı görebilmek için sandalyesinin yüksekliğini ayarladı. "Bu gece süper şov var." Eve ileri doğru baktı ve kuru bir ses tonuyla, "Senaryonun üzerinde çalışılması gerekiyor," dedi. "Kimliğin var mı Lobar?" Çocuğun dudakları köpek dişlerinin üzerinde gerildi. Ellerini kaldırıp avuçlarının içini gösterdi. "Üzerimde yok. Tabii cildimde gizli ceplerim olduğunu düşünmüyorsanız. Senin yasal ismin nedir?" Lobar'ın gülüşü kayboldu ve gözleri bir anda bir çocuğun somurtkanlığına dönüştü. "Lobar işte. Ben buyum. Sizin sorularınızı cevaplamak zorunda da değilim biliyorsunuz. Ama ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten örnek bir vatandaşsın." Eve, Lobar'ın içeceğinin servis noktasından kayıp gelmesini bekledi. Başka bir şov daha diye düşündü Eve. Ağır cam kadeh, gri bulanık bir içkiyle dumanlıydı. "Alice Lindstrom, onun hakkında ne biliyorsun?" "Pek bir şey bilmiyorum. Onun salak bir orospu olduğundan başka yani." Lobar içeceğini yudumladı. "Bir süre etrafta takılmıştı, sonra ağlayarak kaçtı. Bana göre bu iyiydi. Efendimizin zayıflık gösterenlere ihtiyacı yok." "Efendiniz?" Lobar tekrar içkisini yudumladı, sonra gülümsedi. "Şeytan," dedi zevk alarak. "Şeytana mı inanıyorsun?" "Elbette." Lobar öne doğru eğildi. Ellerini Eve uzattı. Uzun tırnakları siyah ojeliydi. "Ve şeytan da sana inanıyor." "Dikkatli ol," diye mırıldandı Rourke. "Bir elini kaybetmek için çok genç ve çok salaksın." Lobar homurdandı fakat elini de geri çekti. "Bekçi köpeğin değil mi?" dedi Eve. "Evet, zengin bekçi köpeğin. Sizin kim olduğunuzu biliyoruz," diye ekledi kırmızı gözlerini Rourke'a dikerken. "Seni gidi kahrolasıca tüccar. Burada hiç gücün yok. Senin polis kaltağının da." "Ben onun polis kaltağı değilim," dedi Eve sakin bir sesle ve Rourke'a uyaran bir bakış attı. Ben kendimin polis kaltağıyım ve güce gelince... Eve arkasına yaslandı. Seni polis merkezine götürüp sorgu odasına tıkacak kadar gücüm var. Sonra gülümsedi ve bakışlarını Lobar'ın çıplak göğsünde, meme ucunda parlayan halkalarda gezdirdi. Adamlar sana bakmaktan çok memnun kalacaklar. Şirin, değil mi Rourke? Çömez bir iblis gibi. Çok ilginç bir dişçin olmalı. Özel bölümde oldukları için bir sigara çıkarıp yaktı. Ben de bunlardan bir tane alabilirim, dedi Lobar. Alabilir misin? Rourke omuz silkerek masaya bir sigara daha koydu. Lobar onu alıp beklentiyle bakınca sırıttı. Özür dilerim, ateş ister misin? Ben parmak uçlarından ateş çıkaracağını ummuştum. Ben eşcinsel olmayanlara gösteri yapmıyorum. Lobar öne doğru eğildi. Rourke çakmağını yaktığında sigaranın filtresini emerek dumanı içine çekti. Bakın, siz Alice hakkında bilgi istiyorsunuz ve ben size yardımcı olamam. O benim tipim değildi. Çok çekingendi ve sürekli sorular sorardı. Tabii ki onu birkaç kere becerdim fakat bunlar toplu sevişme ayinleridir, bilirsiniz. Kişisel bir şey yoktu. Ya Alice'in öldürüldüğü gece? Lobar dumanı dışarı üfledi ve sonra daha çoğunu içine çekti. Daha önce hiç gerçek tütün tatmamıştı ve bu pahalı madde onun kafasını hafifletip rahatlattı. Onu hiç görmedim, meşguldüm. Selina ve Alban'la özel bir tören yapıyorduk. Cinsel ayin. Daha sonra bütün gece boyunca seks yaptık. Bir kez daha dumanı içine çekti. Birinci sınıf uyuşturucu çekiyormuşçasına içinde tuttu, sonra zevkle burnundan verdi. Selina iki erkek tarafından becerilmeyi ve işi bittiğinde kendini gruptan ayırıp izlemeyi sever. İstedikleri yeterince tatmin edildiğinde şafak söküyordu. Ve üçünüz tüm gece birlikteydiniz. Birkaç dakika bile olsa hiç kimse ayrılmadı. Lobar kemikli omuzlarını oynattı. Üç kişiyle hep böyledir, hiç bekleme yoktur. Bakışlarını açık saçık şeyler ima edercesine Eve'in göğüslerine dikti. Denemek ister misin? Bir polise uygunsuz teklifte bulunmak istemezsin Lobar ve ben erkekleri severim. Bir deri bir kemik, aptalca kostümler giyen olanları değil. Alice'i arayıp kaydı dinleten kim? Hani şu büyülü fısıltıyı? Lobar tekrar suratını astı. Egosunda bir delik açılmıştı. Eğer yalnız gelmiş olsaydı diye düşündü, ona birkaç şey gösterebilirdim. Ona göre rozeti olsun olmasın bir kaltak daima kaltaktı. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Alice bir hiçti. Kimse onun için kılını kıpırdatmazdı. Dedesi öyle değildi. Onun da öldüğünü duydum. Oğlanın kırmızı gözleri parladı. Yaşlı osuruk, masa başı polisi, düğme basıcı. Bana hiçbir şey ifade etmiyor. Onun bir polis olduğunu biliyorsun ama, diye söze girdi Eve. Bir bölümü yöneten bir polis olduğunu. Bunu nereden biliyorsun Lobar? Hatasının farkına varan Lobar, sigaranın kalanını hızlı darbelerle ezerek söndürdü. Biri bana bahsetmiş olmalı. Geniş bir sırıtma köpek dişlerini ortaya çıkardı. Büyük ihtimalle Alice söylemiştir, ben onu becerirken. Senin performansın hakkında pek olumlu bir şey çıkmıyor bu söylediğinden, değil mi? Yani sen Alice'i becerirken o dedesinden bahsediyorsa, bir yerlerden duydum bunu, tamam mı? İçkisini aldı ve başına dikti. Burada önemli olan nedir ki? Adam zaten yaşlıydı. Onu hiç gördün mü bu mekanda? Ben çok insan görürüm burada. Yaşlı bir polisi hatırlamıyorum. Bir elini salladı. Bu tip yerler hemen her gece çok kalabalıktır. Kimin girip çıktığını nereden bileyim? Selina beni ara sıra gelen pislikleri hizada tutmam için işe aldı. Yüzleri hatırlamam için değil. Selina burada bir şirket işletiyor resmen. Hala uyuşturucu pazarlıyor mu o? Selina sana da uyuşturucu sağlıyor mu? Lobar'ın gözleri sinsileşti. Ben gücümü inançlarımdan alırım. Yasa dışı şeylere ihtiyacım yok. Bir insanın kurban edildiği bir törene katıldın mı hiç? Bir çocuğu efendin için parçalara ayırdın mı hiç Lobar? Lobar içkisini silip süpürmüştü. Bu dışlanmış birinin halüsinasyonları. Sizin gibi insanlar satanistleri canavar gibi görmek isterler. Bizim gibi insanlar, diye mırıldandı Rourke, bakışlarını Lobar'ın ateş uçlu saçlarından meme ucu halkalarına doğru gezdirirken. Evet, açıkçası senin sadece bir dindar olduğun apaçıkken başkaları, biz biraz ön yargılıyız. Bakın, bu bir dindir ve bizim din özgürlüğümüz var bu ülkede. Siz Tanrınızı bizim boğazımıza dayamak mı istiyorsunuz? İyi, biz onu reddediyoruz. Biz onu ve onun güçsüz kalmış felsefelerini de reddediyoruz. Ve biz cehennemde yönetenler olacağız. Kendini geriye doğru çekip masadan kalktı. Daha fazla diyecek bir şeyim yok. Pekala, Eve alçak sesle Lobar'ın gözlerinin içine bakarak konuştu. Fakat bunu iyi düşün Lobar. İnsanlar öldü. Bir sonraki başka biri olacak. Bu sen de olabilirsin. Lobar'ın bir an dudakları titredi, sonra durdu. Sen de olabilirsin, dedi ve bölmenin kapısını çarparak çıktı. Ne kadar da etkileyici bir genç adam, diye yorum yaptı Rourke. Onun cehenneme çok güzel bir eklenti olacağına inanıyorum. Gideceği yer orası olabilir. Çabucak etrafına baktıktan sonra Eve çocuğun boş bardağını çantasına sokuşturdu. Ben onun nereden geldiğini bulmak istiyorum. Evde parmak izlerini araştırabilirim. Tamam. Rourke doğruldu ve Eve'in kolunu tuttu. Fakat ben önce bir duş yapmak istiyorum. Bu mekan insanın cildi üzerinde kirli bir tortu bırakıyor. Bu konuda seninle hiç tartışmayacağım. Robert Allen Matthias, diye belirtti Eve, monitöründen verileri okuyarak. 6 ay önce 18'ine girmiş, Kansas City'de doğmuş, Jonathan ve Elaine Matthias'ın oğlu. Her ikisi de vaftiz diyakonu. Bir VC, Rourke söze girdi. Vaiz çocuğu, bazıları aşırı tepki göstererek isyan ederler. Küçük Bobby, Lobar'ımız gibi örneğin. Geçmişi çok sorunlu, diye devam etti Eve. Burada ıslah evi dosyası var. Ufak tefek hırsızlık, zorla eve girme, saldırı, okuldan kaçma. 13 yaşına gelmeden 4 kere evden kaçmış. 15 yaşında bir zevk turu sonrası otomobil hırsızlığından enselenmiş. Ailesi onun yasal olarak düzeltilemez olduğunu belirtmiş. Bir eyalet okulunda bir yıl okumuş. Öğretmenlerden birine tecavüz etmeye kalkınca bir eyalet enstitüsüne atılmış. Bobby kesinlikle herkesin sevgilisiymiş, diye mırıldandı Rourke. Onun gözlerini oymak istememin bir sebebi olduğunu biliyordum. Gözlerini mandallanmışçasına senin göğüslerine dikmişti. Hı hı. Bilinçsizce Eve elini göğüslerine sürdü. Pis bir şeyi silmek ister gibiydi. Psikolojik profili tam beklediğin gibi. Sosyopat eğilimler, kontrol eksikliği, şiddete yatkınlık. Şahsın ailesine, otoriteye, özellikle de kadınlara karşı derin, çözülemeyen bir kızgınlığı var. Kadınlara karşı hem korku hem de çekinme duyduğu gözlemlenmiş. Zeka düzeyi yüksek, şiddete meyil oranı yüksek. Şahsın bilinçsizce ve anormal bir ilgiyle büyücülüğe merakı olduğu gözlenmiş. Peki o zaman sokakta ne işi var? Niye tedavi altında değil? Çünkü yasa böyle. 18'ine geldiğinde onu dışarı atmak zorundalar. Onu bir yetişkin olarak çivilemeden önce temiz kabul ediliyor. Eve ellerini yanaklarına bastırarak pufladı. Bu herif tehlikeli bir küçük piç. Fakat onunla ilgili yapabileceğim çok bir şey yok. Alice'in ölüm gecesiyle Selina'nın ifadesini destekler bir açıklama yaptı. Böyle söylemesi konusunda talimat almış olmalı, diye vurguladı Rourke. Yine de yırtıyor. Tabii ben bunun üstesinden gelemezsem. Eve sandalyesini geriye itti. Lobar'ın güncellenmiş adresi elimde. Bunu kontrol edebilirim. Kapıları çalarım. Bakalım komşuları bana onun hakkında bir şeyler verebilirler mi? Üzerine gidebilecek bir şey bulur, biraz da baskı yaparsam küçük Bobby'nin dilini çözeceğimi düşünüyorum. Aksi takdirde? Aksi takdirde biz araştırmaya devam edeceğiz. Eve gözlerini ovuşturdu. Onunla hesaplaşacağız. Er geç kendi kişiliğine dönecek, birinin suratını dağıtacak, kadının tekine saldıracak, yanlış birine bulaşacak. Biz de onu kafese tıkacağız. Çok sefil bir işin var. Çoğu zaman, diye onayladı Eve. Sonra genç adama bakıp, yoruldun mu, diye sordu. Duruma göre değişir. Rourke, Lobar'ın ekrandaki bilgilerine göz attı ve aklına Eve'in daha derinlere dalıp gecenin sessiz saatlerini bu pislik içinde geçireceği düşüncesi saplandı. İçini çekmeye bile kalkmadan, "Neye ihtiyacın var?" diye sordu. Eve, "Sana," dedi ve genç adamın kaşı merakla havaya kalkınca yüzünün kızardığını hissetti. "Geç olduğunu biliyorum. Uzun bir gün geçirdiğimiz de doğru. Duş gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Kirleri yıkayıp atacak bir şey." Utanarak arkasını döndü, sertçe ekranı süzdü. "Aptal," dedi. Rourke içinden gülümseyerek Eve için bir istekte bulunmanın her zaman zor olduğunu düşündü. Hem de her konuda. "Şimdiye kadar aldığım en romantik teklif değil bu," dedi ve ellerini Eve'in omuzlarına koydu. Nazikçe masaja başladı. "Yine de aptallıkla uzaktan yakından alakası yok." Sonra "Bağlantıyı kes," diye emretti ve ekran karardı. Eve'in koltuğunu çevirdi, kadını çekip ayağa kaldırdı. "Yatağa gel." Rourke, Eve genç adama sımsıkı sarıldı. Eve o gece gördüklerinin içinde neden ve nasıl sarsıcı izler bırakmış olduğunu kendine açıklayamıyordu. Ve Rourke'la birlikteyken bunu açıklamak zorunda değildi. "Seni seviyorum." Sonra hafifçe gülümseyerek başını kaldırdı ve Rourke'un gözlerine baktı. "Söylemek gittikçe daha kolay oluyor. Sanırım bundan hoşlanmaya başladım." Rourke kısa bir kahkaha attı ve Eve'in çenesini öptü. "Yatağa gel," diye yineledi ve "tekrar söyle bunu." Geçmişi çok eskilere dayanan antik bir ayindi bu ve amacı karanlıktı. Cübbeli ve maskeli topluluk özel odada bir araya gelmişti. Kan kokusu taze ve güçlüydü. Siyah mumların alevleri titreyerek duvarlarda örümceklerin ağlarına benzer gölgeler oluşturuyordu. Selina sunak olmayı seçmiş, çırılçıplak uzanmıştı. Kasıkları arasında bir mum yanmaktaydı. Dolgun göğüsleri arasına ise kurban kanı dolu bir kase yerleştirilmişti. Gümüş kaba bakıp nakit ve kredilerle buraya ait olma ayrıcalığına sahip üyelerin ödediği bedeldi bunlar. Taştığını gördüğünde gülümsedi. Onların zenginliği artık kendi zenginliği olmuştu. Efendisi onu süründüğü sokaklardan kurtarmış ve buraya, yani güce ve konfora ulaştırmıştı. Büyük bir memnuniyetle ruhunu bunlarla değiş tokuş etmişti. Bu gece daha fazlası olacaktı. Bu gece ölüm olacaktı. Etin parçalanması ve kanın dökülmesiyle güç gelecekti. "Hatırlayamayacaklar," diye düşündü Selina. Kanlı şaraba uyuşturucu katmıştı. Doğru dozda, doğru uyuşturucuyla topluluğun efendisi ne söylerse onu yapacaklardı. Efendinin koruyucu gücü için kurban talep ettiğini, bunun mutlulukla karşılanacağını sadece Selina ile Alban biliyordu. Topluluk Selina'nın etrafını sarmıştı. Hepsinin yüzleri kapalıydı. Uyuşturucu, duman ve büyülü fısıltılarla hipnotize edilmiş olan vücutları sallanıyordu. Selina'nın başında, kafasında yaban domuzu maskesiyle Alban duruyordu. "Tek olana taptık," dedi Alban net ve güzel sesiyle. Ve topluluk cevapladı. "Şeytan tek olandır. Onun olan bizimdir de. Selam sana şeytan." Alban kaseyi kaldırdığında Selina ile göz göze geldi. Eline bir kılıç aldı. Pusulanın dört noktasına doğru savurdu. Cehennemin prensleri çağrıldı. Liste uzun ve egzotikti. Sesler mırıltı şeklindeydi artık. Mermer bir bloğun üzerindeki çömlekte yanan ateş çatırdadı. Selina inlemeye başladı. "Düşmanlarımızı yok et." "Evet," diye düşündü Selina. "Yok et. Bize zarar vermek isteyenlere hastalık ve acı getir. Korkunç acı, dayanılmaz acı." Alban etine dokununca Selina çığlık atmaya başladı. "Biz her istediğimizi alırız. Senin adına. Zayıflara ölüm, güçlüye kısmet." Alban geri adım attı ve sunaktan ilk yararlanma hakkı kendisinde olmasına rağmen Lobar'a işaret etti. "Sadık olanı ödüllendir. Al onu," diye komut verdi. "Ona zevk kadar acı da ver." Lobar bir an tereddüt etti. Önce kurbanın gelmesi gerekiyordu. Kan kurbanının. Keçi getirilip katledilmeliydi. Ancak Selina'ya baktığı anda Lobar'ın dumanlı beyni iptal oldu. Kadın oradaydı. Orospu. Selina onu buz gibi alaylı gözlerle süzüyordu. ona göstereceğim diye düşündü Lobar. Ona tam bir erkek olduğunu gösterecekti. Geçen seferki gibi kendisini kullanıp sonra alay edemeyecekti. Bu kez yöneten Lobar olacaktı. Cübbesini kenara attı ve öne doğru ilerledi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 117. Devamı 11. ayrımda.